Ayrım 4, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 46. Saat 6'ya doğru polis memurları yine bir toplantı için bir araya geldiler. Hastaneden yeni bir haber çıkmamıştı. Kurt Wallander çabucak gece için bir nöbet programı hazırladı. ''Bu gerçekten gerekli mi?'' diye sordu Hanson. ''Bir ses kayıt cihazı koy gitsin. Cihazı yaşlı kadın kendine geldiği an herhangi bir hemşire çalıştırabilir.'' ''Bu gerekli.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Gece yarısından sabah 6'ya kadar nöbeti ben alabilirim. O zamana dek nöbet tutmaya gönüllü var mı?'' Rüdberg başıyla onayladı. ''Başka yerde oturabildiğim kadar hastanede de bekleyebilirim.'' diye açıkladı. Kurt Wallander çevresindekileri süzdü. Tavandaki neon ışığı altında hepsi kireç gibi bembeyaz görünüyordu. ''Biraz ilerleme kaydedebildik mi?'' diye sordu. Lenart'taki işler tamamlandı dedi civar evlerde oturanların sorgulamasını yürütmüş olan Peters. Kimse bir şey görmemiş ama insanların olayı düşünüp hatırlamaları genelde birkaç günlerini alır. Bunun yanı sıra oradakiler korku içindeler. Bu neredeyse inanılmaz bir durum. Hemen hemen hepsi yaşlı. Bir de Polonya'dan buraya büyük olasılıkla yasa dışı sığınmış korkmuş genç bir aile vardı. Ama onlarla uğraşmadım, yarın devam edeceğiz. Kurt Wallander başıyla onaylayıp Rüdberg'e döndü. ''Bir sürü parmak izi var.'' dedi Rüdberg. ''Belki işimize biraz olsun yarar. Fakat esas ilgimi çeken şey düğümdü.'' Kurt Wallander ona soran gözlerle baktı. ''Düğüm mü?'' ''Kadının boğazındaki ipe atılmış düğümü diyorum.'' ''Ne olmuş?'' ''Bu öyle sıradan bir düğüm değil. Böylesini daha önce hiç görmemiştim.'' Sanki daha önce böyle bir ilmik gördün de diye atıldı. Kapıda gitmek üzere sabırsızca bekleyen Hanson. Evet diye yanıtladı Rüdberg. Evet gördüm. Neyse bakalım bu düğümden ne çıkacak göreceğiz. Kurt Wallander Rüdberg'in o anda konu hakkında daha fazla konuşmak istemediğini biliyordu. Ancak düğüm onu ilgilendirmişse bir anlam taşıdığı da kesindi. ''Sabah erkenden komşulara tekrar gideceğim.'' dedi Kurt Wallander. ''Lövgren'in çocuklarına haber verildi mi?'' ''Bunu Martinson yapacaktı.'' diye yanıtladı Hanson. ''Martinson hastanede değil miydi?'' diye atıldı Kurt Wallander hayretle. ''Onun nöbetini Swedberg devraldı.'' ''Kahretsin, peki nerede şimdi?'' Martinson'un nerede olduğunu kimse bilmiyordu. Kurt Wallander santralı aradığında Martinson'un bir saat erken çıkmış olduğunu öğrendi. ''Onu evden ara.'' dedi Kurt Wallander. Sonra saatine baktı. ''Sabah 10'da toplanıyoruz. Bugünlük bu kadar.'' Santral Martinson'un telefonunu bağladığında odasında yalnızdı. ''Üzgünüm.'' dedi Martinson. ''Toplantıyı tamamen unutmuşum.'' ''Çocuklar ne oldu?'' ''Hiç sorma. Richard su çiçeği mi çıkarıyor nedir?'' ''Lövgren'in çocuklarını kastediyorum. İki kızını.'' Martinson'un sesi yanıt verirken şaşırmış gibiydi. ''Haberimi almadın mı?''
''Yok, almadım.''
''Haberi merkezdeki kızlardan birine vermiştim.''
''Bakarım ama sen anlat hele.''
''Kızlardan biri 50 yaşında, Kanada'da yaşıyor, Winnipeg'de, her neredeyse işte. Onu telefonla aradığımda oralarda gece yarısı olduğunu tamamen unutmuşum. Önce ne dediğimi bir türlü anlamadı. Ancak kocası telefona gelince neler olduğunu anladılar.'' Bu arada kocası polis, basbayağı Kanadalı, atlı polislerden. Yarın onları tekrar aramamız gerekiyor. Ama kızın uçağa atlayıp eve geleceği kesin. Diğer kızı bulmaksa zor oldu. Hem de İsveç'te yaşamasına rağmen 47 yaşında, Göteborg'daki Rubinen'de büfe sorumlusu. Öyle görünüyor ki şimdi Norveç Skien'de bir handball takımının antrenörlüğünü yapıyor. Ama ona durumu bildireceklerine söz verdiler. Ayrıca Lövgren'in diğer akrabalarının bir listesini de verdim santrale. Epey akrabaları var. Çoğu Skåne'de yaşıyor. Belki yarın gazeteyi okuduktan sonra daha çok kişi arar. Bunlar iyi haberler dedi Kurt Wallander. Nöbetimi yarın sabah 6'da hastaneden devralabilir misin? Tabii kadın o saate kadar ölmezse. Alırım ama bu nöbeti senin tutman şart mı? Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin?
Neden olmasın?
''Soruşturmayı yürütecek olan sensin. Sen de biraz dinlensen iyi olur.''
''Bir gece dayanabilirim.'' dedi Kurt Wallander ve konuşmasını bitirdi. Kıpırdamadan yerinde oturmuş önüne bakıyordu.
''Bunu başarabilecek miyiz?'' diye düşündü. ''Yoksa bizimle aralarını çoktan açtılar mı?''
Paltosunu giydi, masa lambasını kapatarak odadan çıktı. Giriş salonuna giden koridor bomboştu. Santral memurunun gazete okuduğu camlı bölmeye kafasını uzattı. Okuduğu sayfanın yarış programı olduğunu gördü. Acaba buradaki herkes son zamanlarda at yarışlarına mı merak sarmış diye düşündü. Martinson buraya benim için birkaç evrak bırakmış olmalı dedi. Santral memurunun adı Ebbay'dı ve 30 yılı aşkın süredir emniyette çalışıyordu. Başını dostça sallayıp masanın üzerine işaret etti. Gençlere iş bulma kurumundan yeni bir kızımız var burada. Çok tatlı ve sevimli fakat son derece deneyimsiz. Acaba sana evrakı vermeyi unuttu mu? Wallander başıyla onayladı. Ben çıkıyorum dedi. Birkaç saate kadar evde olurum. Bir şey olursa beni babamdan bulursun. Hastanedeki zavallı kadıncağızı düşünüyorsun değil mi? Kurt Wallander evet anlamında başını salladı. Korkunç bir olay. Evet diye yanıtladı Kurt Wallander. Bazen kendime soruyorum bu ülkede şu sıralar neler oluyor böyle diye. Emniyetin cam kapısından çıkarken onu rüzgar karşıladı. Soğuk ve iliklerini işleyen rüzgara karşı Wallander park yerine giderken büzüldü. Biz şu Lenarp'a gelenleri yakalamadan kar yağmaz umarım diye düşündü. Arabaya bindi ve uzun bir süre torpido gözünde sakladığı kasetleri karıştırdı. Doğru düzgün karar veremeden Verdi'nin Requiem'ini teybe koydu. Arabaya pahalı amfiler taktırmıştı. Amfilerden çıkan kuvvetli ses kulaklarını çınlatıyordu. Direksiyonu sağa kırıp Dragon Caddesi'nden aşağıya doğu çevre yolu yönünde ilerlemeye başladı. Yolda yapraklar uçuşuyor ve bir bisikletli rüzgarla mücadele ediyordu. Arabanın saati 6'yı gösteriyordu. Yine acıkmış olduğunu hissederek Ox kafeteryasında durdu. Beslenme alışkanlıklarımı yarından itibaren değiştiririm diye düşündü. Babama bir dakika dahi gecikirsem her zamanki gibi onu unuttuğum vaazını dinlemek zorunda kalırım. Patates kızartması ve bir hamburger yedi. Öyle hızlı yedi ki bağırsakları bozuldu. Tuvalette iç çamaşırını değiştirme zamanının da geldiğini düşündü. Birden ne kadar yorgun olduğunu hissetti. Ancak kapı çalındığında kalktı, depoyu doldurdu. Sandskogen üzerinden doğuya ilerledi ve Koseberga'ya saptı. Babası deniz ve yeşillikler içindeki Löderup'ta oturuyordu. Evin önündeki çakıllı avluya saptığında saat 7'ye 4 vardı. Çakıl kaplı yol babasıyla arasındaki en son ve en uzun tartışmanın nedeni olmuştu. Avlu eskiden parke taşlarıyla kaplıydı. Günün birinde babası birden avluyu çakılla kaplamaya karar vermişti. Kurt Wallander buna karşı çıkınca babası çılgına dönmüştü. ''İtiraz istemez!'' diye gürlemişti. ''Bu güzelim parke taşlarını neden bozmak istiyorsun?'' diye soracak olmuştu Kurt Wallander. Bunun üzerine sıkı bir tartışmaya girişmişlerdi. Şimdi avlu tekerleklerin altında gıcırdayan gri çakıllarla kaplıydı. Yan binanın ışıklarının yandığını gördü. Sıradaki babam olabilir diye geçti birden aklından. Belki de bu katillerin bir sonraki hedefi babamdır. Kimse imdat çığlıklarını duyamazdı işte o zaman. Bu rüzgarda ve en yakın ev 500 metre uzaktayken mümkün değildi. Üstelik o evin sahibi de yine yaşlı bir adamdı. Arabadan inip gerinmeden önce Dies Irae'yi son bulana dek dinledi. Babasının atölyesinin bulunduğu yan binaya girdi. Babası burada her zamanki gibi resimlerini yapıyordu. Bu Kurt Wallander'in ilk çocukluk anılarından biriydi. Babasının nasıl terebenti ve boya koktuğunu hatırlıyordu. Hep aynı lacivert tulumu ve kesilmiş lastik çizmeleriyle boyaya bulanmış şövalyesinin önünde duruşunu da. Kurt Wallander babasının yıllar boyu hep aynı tablo üzerinde çalışmadığını ancak 5-6 yaşına gelince anlamıştı. Hiç değişmeyen şey resmettiği manzaraydı. Babası melankolik güz manzarasını resmederdi. Ön planda ayna gibi düz bir göl, çıplak dallarıyla bükülmüş bir ağaç ve en arkada ufukta belli belirsiz bulutlar içinde kaybolmuş sıra dağlar seçilirdi. Hepsi de gerçeküstü parlaklıkta bir akşam güneşinin altında ışıldardı. Zaman zaman resmin sol tarafına bir kütüğün üzerine tülemiş bir yaban orusu eklerdi. Sonra düzenli aralıklarla evlerine ipek takımlar giymiş, parmaklarında kalın altın yüzükler taşıyan adamlar gelmeye başlamışlardı. Adamlar paslı nakliye araçlarıyla ya da kocaman pırıl pırıl Amerikan yapımı arabalarıyla gelir ve yaban orozu var mı yok mu ayrım yapmadan resimleri satın alırlardı. Böylece babası yaşamı boyunca hep tek ve aynı manzarayı resmetmişti. Pazarlarda ya da açık artırmalarda satılan resimleriyle geçimlerini sağlamışlardı. Malmö'nün dışındaki Klagshamn'da eve dönüştürülmüş eski bir demirci dükkanında yaşamışlardı. Burada Kurt Wallander kız kardeşi Christina ile birlikte büyümüştü ve her zaman baygın bir terebentin kokusu içinde kalmışlardı. Babası dul kalınca bu eski demirci dükkanından bozma evi satmış bir çiftlik evine geçmişti. Kurt Wallander bunun nedenini bir türlü çözememişti çünkü babası sürekli yalnızlıktan şikayet ederdi. Kurt Wallander yan binanın kapısını açıp babasının yaban horozsuz bir manzara resmetmekte olduğunu gördü. O anda ön plandaki ağacı çiziyordu. Bir selam homurdanarak resmine devam etti. Kurt Wallander isler çıkaran gaz ocağının üzerindeki kirli demlikten bir fincan kahve doldurdu. Neredeyse 80 yaşında olan babasına baktı. Kısa boyluydu ve gittikçe küçülmüştü. Ama yine de daha fazla güçlü ve enerjik olmak istediği belliydi. Yaşlandığımda ben de mi böyle görüneceğim diye düşündü. Çocukken anneme benzerdim. Şimdi dedeme benziyorum. Belki yaşlanınca babama benzeyeceğim.
Kahve alsana dedi babası. İşim bitmek üzere.
Aldım bile diye karşılık verdi Kurt Wallander.
O halde bir tane daha al dedi babası.
Anlaşıldı, keyfi yok diye düşündü Kurt Wallander. Babasının sürekli ruh hali değişiyordu. Benimle ne alıp veremediği varsa. Yapacak çok işim var dedi Kurt Wallander. Bütün gece çalışmak zorundayım. Benden bir şey istediğini sanmıştım.
Neden bütün gece çalışmak zorundasın?
Hastanede nöbet tutacağım.
Neden? Kim hasta?
Kurt Wallander iç geçirdi. Şimdiye dek yüzlerce sorgulama yapmış olmasına rağmen babasının kendisini sorgularken gösterdiği azme asla erişemezdi. Üstelik babası polislik mesleğine bir parça ilgi göstermediği halde. Kurt Wallander 18 yaşında polis olmaya karar verdiğinde babasının hayal kırıklığına uğratmış olduğunu biliyordu. Ama babasının ondan ne gibi beklentileri olduğunu da bir türlü çözememişti. Onunla konuşmayı denemiş ama bu asla mümkün olmamıştı. Kız kardeşi Christina ile yaptığı seyrek görüşmelerden birinde kardeşi Stockholm'da yaşıyor ve kuaför salonu işletiyordu. Bu konuda ona danışmıştı. Çünkü onun babasıyla arasının iyi olduğunu biliyordu. Ancak kız kardeşi de sorusuna yanıt bulamamıştı. Ilık kahveyi yudumlarken düşündü. Herhalde babası içten içe onun günün birinde elindeki fırçayı devralıp bir soy boyunca daha aynı manzarayı resmetmesini dilemişti. Babası birden elindeki fırçayı bıraktı ve ellerini kirli bir beze sildi. Kendisine bir kahve almak için yaklaştığında babasının pis koktuğunu fark etti. Bir babaya kötü koktuğu nasıl söylenir diye düşündü Kurt Wallander. Belki de artık gerçekten de yalnız başına idare edemeyecek kadar yaşlandı. O zaman ne yaparım? Onu yanıma alamam. Bu mümkün değil. Birbirimizi öldürürüz. Bir eliyle burnunun üzerini silerken diğeriyle kahvesini öpürdeterek yudumlayan babasını inceledi.
Bana gelmeyeli bayağı oldu dedi babası azarlarcasına.
Daha dün buradaydım ya.
Yarım saat.
Ama buradaydım.
Neden beni görmek istemiyorsun?
İstiyorum ya ama bazen çok işim oluyor. Babası ağırlığın altında gıcırdayan eski kırık bir kızağa oturdu.
Sana sadece kızının dün bana uğradığını söylemek istedim.
Kurt Wallander pek şaşırmadı. Linda burada mıydı?
Beni dinlemiyor musun?
Neden?
Bir resim istedi.
Bir resim mi?
Senin tersine o yaptığım işin değerini anlıyor.
Kurt Wallander duyduklarına inanamıyordu. Linda küçüklüğü haricinde dedesine hiç özel bir ilgi göstermemişti. Ne istiyormuş?
Resimledim ya az önce. Yoksa beni hiç dinlemez mi oldun?
Dinliyorum. Nereden gelmiş, nereye gitmek istiyormuş? Kahretsin buraya nasıl gelmiş? Her şeyi ağzından kerpetenle mi almam gerek? Bir arabayla geldi dedi babası. Siyah suratlı bir genç adam kullanıyordu arabayı.
Ne demek istiyorsun, siyah suratlı mı?
Zenci diye bir şey duydun mu hiç? Adam çok kibardı ve mükemmel İsveççe konuşuyordu. Ona resmi verdim ve sonra arabaya binip gittiler. Bunun seni ilgilendireceğini düşündüm. Ne de olsa kızınla çok az görüşüyorsunuz.
Nereye gittiler?
Nereden bileyim?
Kızımın nerede yaşadığını hiç kimse bilmiyor diye geçirdi Kurt Wallander aklından. Bazen annesinde kalırdı ama sonra yine kendi bilinmeyen yoluna giderdi. Mutlaka Mona'yla konuşmam gerek diye düşündü. Boşanmış olalım olmayalım mutlaka konuşmalıyız, bu böyle devam edemez.
Schnaps'a ne dersin diye sordu babası damdan düşercesine.
Kurt Wallander'in istediği en son şeydi bu ama hayır demenin boşuna olacağını biliyordu.
Olur baba dedi.
Atölye bir koridorla alçak duvarlı ve hayli mütevazı mobilyalarla döşenmiş efe bağlıydı. Kurt Wallander bir bakışta evin dağınık ve kirli olduğunu gördü. Artık bunu fark edemiyor diye düşündü.
Ya ben neden hiç fark etmedim?
Christina ile bu konuda görüşmeliyim. Babam daha fazla yalnız başına yaşayamaz. Tam bu anda telefon çaldı, babası açtı.
Seni arıyorlar dedi, sesinden öfkesi belliydi.
Linda diye düşündü, kesin odur. Ama telefondaki hastaneden arayan Rüdberg'di.
Kadın öldü dedi Rüdberg. Hiç kendine geldi mi?
Evet, 10 dakika kadar. Doktorlar krizi atlattığını sandılar, sonra kadın öldü.
Peki bir şey söyledi mi? Rüdberg'in sesi yanıt verirken düşünceliydi.
Sanırım en iyisi şehre gelmen.
Ne söyledi?
Hoşuna gitmeyecek bir şey.
Hastaneye geliyorum.
Merkeze gelmen daha iyi olur. Dedim ya, kadın öldü zaten.
Kurt Wallander telefonu kapattı. Gitmek zorundayım dedi.
Babası öfkeyle baktı.
Benimle hiç ilgilenmiyorsun diye suçladı Wallander'ı.
Yarın yine geleceğim. Babasının içinde bulunduğu bu vahim durum için ne yapması gerektiğini düşündü.
Yarın mutlaka gelirim. Birlikte oturup sohbet ederiz ya da birlikte yemek yaparız. Sonra da istersen poker oynarız.
Kurt Wallander kötü bir oyuncu olmasına rağmen bunun babasını yumuşatacağını biliyordu.
7'de gelirim diye söz verdi. Sonra üstada döndü.
Saat 8:05 kala 2 saat önce binadan çıkarken geçmiş olduğu kapılardan geçiyordu. Ebba onu başıyla selamladı. Rüdberg kantinde dedi. Orada bir fincan kahveye eğilmiş oturuyordu. Kurt Wallander onun yüzünü görünce kendisini kötü bir şeylerin beklediğini anladı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 60.